Ayrım 20.
Öğretmenler yürüyünce arkalarından yetişip telaşla sordu. Sizin Ankara'da çakal var mı öğretmenim? Emine durdu. Bilmem, ne dersiniz Cemal Bey? Bağlarda filan varmış. Ben epey dolaştım ama ne gördüm ne de sesini duydum. Bekir Ozan içini çekti. Evet, varmıştır ama kasabaya girememiştir. Köy yerinde gece olmaz mı itlerin uyuduğunu kollayıp dolanırlar fırıl fırıl. Tavuk pinlerinde şuncacık delik ararlar ki gireler de fukaraları boğalar. Tavuğun asıl düşmanı tilki değil mi? Tilki başka öğretmenim. Bizim oralarda tilkiyi vurmazlar avcılar. Neden? Günah çünkü. Tilki de evet hırsızdır ama Uğru Abbas gibi insaflı hırsızdır. Fazladan günahı sevabı değme adamdan iyi bilir tilki. Görenler var, ezan okunurken ön ayaklarını kaldırırmış da dinlermiş güzelce. Kim bu Uğru Abbas? Aman, Uğru Abbas'ı hiç mi duymadın sen öğretmenim? Peygamber vaktinin ermiş evliya hırsızı Uğru Abbas. Hem hırsız hem ermiş evliya. Nasıl oluyor bu iş Bekir? Kitabı var öğretmenim. Bizim köyde geçen Ramazan tuttuğumuz hoca okudu. Himmet Ağa'nın odasında. Peygamber zamanı bu Uğru Abbas köylerde yakmadık can bırakmamış. Sonunda ölür Abbas Uğru. Peygamber, oh pislik temizlendi Allah'ıma şükür demeye kalmadan bakar ki omuz başında Cebrail melek. Cebrail meleği bildin ya öğretmenim, Allah'ın Kur'an tatarı. Allah peygamberlere haber yollayacaksa bu Cebrail melekten başkası getirebilemez. Peygamber nedir diye sorar, Allah diyesi ki benim Uğru Abbas adında cennetlik kulum bugün ölüp ve de ölü taşına konup namazının kılınması beklenirken halk peygamberim neden seyirtip yetişmez diyesi. Peygamberin o saat can başına sıçramış öğretmenim. Hoplayıp koşmuş ki ne görsün, ölü taşının çevresinde ayak basacak yer yok. Kalabalık mı? Kalabalık ama adam kalabalığı değil öğretmenim. Bildiğin melek melaike kalabalığı. Gökte melek melaike kalmamış, yığılmış Uğru Abbas Efendimizin ölüsü başına. Ağlayan hangisi, çekip yakanı, yakasını yırtan hangisi? Nedir hey Allah bunun gizlisi diye şaşmış fukara peygamber. Uzatmayalım, Uğru Abbas'ın ölü namazını peygamber bir ayağı üstünde kılabilmiş. Çünkü ötekini bassa Allah beterinden esirgesin, meleği melaikeyi ezecek. Sakatlık olacak ki bombok. Peygamberdir dönüp evine gelmiş. Fikre dalmış ki öğretmenim, çok derinlere dalmış. Gözü sağ omuzu başında, durdurak uyku muyku arama. Gözü Cebrail meleğin yolunda çünkü. Aradan geçmiş birkaç gün Cebrail melek gelmiş. Koynu kucağı Allah haberi dolu. Peygamberin habere mabere bakacak sırası mı? Toparlamış Cebrail meleğin yakasını, nedir bu Uğru Abbas meselesi yahu diye başlamış sıkılama. Meğerse öğretmenim bu Uğru Abbas hırsızlığa çıkarken dualar edermiş ki, her bir duanın arasına darı tanesi sığmazmış. Ayrıca kıyasıya yapmazmış uğruluğu Uğru Abbas, kararınca yaparmış. Senin anlayacağın bakarmış ki sandıkta, kesede söz gelimi 100 kuruş var, 50'sini alır, 50'sini bırakırmış. Türkçesi yarın geçimine ne kadar gerekse o kadar alırmış. Nasılsa biz bu yola döküldük, 5'i de 1, 10'u da 1. Günahı değişmedikten sonra demezmiş. Baş kes insafı bırakma lafı, bu Uğru Abbas'tan kalma derler. Bizim gün görmüş yaşlılarımız. Tilkinin biri Uğru Abbas'tır beyim. O sebepten tilki çakala hiç benzemez ve tilki öldürmek avcılıkta kanun değildir. Emine Güleç ne kadar yorulduğunu yokuşu çıkarken anlamış, Cemal'in koluna girmesi teklifini kabul etmediğine pişman olmuştu. Bekir Ozan'ın konuşma dilindeki şaşılacak güçten çok istediği halde laf açmaya üşendi. Cemal'e iyi geceler dileyip çadıra girdi. Kızlar derin soluklarla uyuyorlardı. Soyunmadan karyolasına uzandı. Uzaklaşan ayak seslerini şaşırtıcı bir ilgiyle dinleyerek daldı. Emine Güleç öğretmenim çağrısıyla uyandığı zaman nerede bulunduğunu bulmaya çalıştı. Kendini toplayınca merakla sordu. Saat kaç? Uyanmadın mı hemen? Uyandın öğretmenim. Saat 24. Peki sağ ol Ökkeş. İyi geceler. Kalktı, uyuyan kızları gözden geçirdi. Yüzlerini seçemeyince çadırdan çıktı. Müdür Halim Akın'ın lüks lambası yanmıyordu. Düzün kıyısında depo çadırıyla hayvanlara nöbet yerine gelirken öteki çadırlara kısaca baktı. Öğretmen çadırının önündeki açılır kapanır iskemleye oturdu. Cemal'in kendisini beklemeden yatmasına nöbet değiştirmek yok mu bahanesiyle biraz canı sıkılmıştı. Arkasına kulak verdi. Hiç ses duyulmuyordu. Yatar yatmaz uyudu galiba diye somurtarak düşündü. Gece bol yıldızlıydı, laciverde çalıyordu. Keşiş düzünün ötesinde bozkır bu lacivert gecede büsbütün denize benzemişti. Hiçbir gemi geçmeyen bir deniz, kaynaya kaynaya ağdalaşmış bir deniz. Bir filmde gördüğü kum batağını hatırlayarak ürperdi. Ne cesaretle basabiliyorlardı sırtına bozkırın, üstünde ne cesaretle cip sürüyorlardı. Çürümüş toprak bile değildi bu bozkır, soğumamış cıvık lavdı. Bir de çocuk gibi denize benzetiyorum derken denizi özledi apansız. Bu özleyişe Ankara'dan alışıktı, Boğaz'ın sert denizini hatırladı. Gece serinliğiyle ürperen derisinde. Bu sertlik Marmara'ya göreydi, Marmara'nın ortalarında bile suyun yüzü bir metreye kadar enik onu ılık olur. Bazı Gulf Stream gibi sıcaklık sarar insanı Marmara'da. Savaştan beri deniz özlemini dünya denizlerindeki öldürülüşmeleri aklına getirerek yatıştırır olmuştu. Önünde biraz aşağıda gemici fenerlerinin isli ışığında pörsük gövdeleriyle sıralanmış çadırlar savaşa çekiyordu düşüncelerini. Nasıl kıyasıya vuruluşuyordu İkinci Dünya Savaşı'nda? O kadar kıyasıya ki artık ne kazanç hesabı kalmıştı ne yenilgi hesabı. Yalnız dövüşmek için dövüşülüyordu artık. Birden gazetede okuduğu bir olayı hatırladı. Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi Gençlik Kolu gönüllüleri Leningrad savunaklarının üstüne gösteri saldırısı yapmak için yarı bellerine kadar çıplak silahsız yürümüşler, parti marşı söyleyerek kendilerini mitralyözlere biçtirmişler. Emine Güleç gözlerini yumunca bu körpe Alman çocuklarının yerine bugün buraya paçavralar içinde gelen, bir çeşit üniforma giydirildikten sonra kızgın güneş altında işe sürülerek yarı bellerine kadar soyunmaya zorlanan öğrencileri görür gibi oldu. İki olay arasında körpe insanı acımadan kullanmak bakımından korkunç benzerliğe dehşetle şaştı. Parmaklarını tarak gibi geçirdi saçlarından. Canı birden cigara istedi, tiryaki olmadığı halde. Paçavralar giymiş çocukların karşısına kolonyal şapkamla nasıl çıkabildim hiç utanmadan. Ne demişlerdir bu maskaralığa, kızdılar mı, alay mı ettiler? Daha beteri hiç mi umursamadılar adamdan saymazcasına? Merhaba Arslan Nöbetçi, Bozkır cephesinde var mı yeni bir şey? Emine ürkerek sese döndü, Cemal Avşar sanıp sevinmişti. Nuri Çevik'i görünce gülmeye çabaladı. Yok yeni bir şey, evet, uyumadınız mı? 2 saat önce Bekir Ozan'da sezdiği konuşmak ihtiyacıyla hemen ekledi. Uykunuz yoksa buyurun, canım çıkara istemişti, var mı? Hay hay. Nuri bir iskemle alıp geldi, cigara verdi. Kaçtı uykum, ilk gece yadırgarım yerimi. Keşiş düzünden ileriye bakarak bir zaman sustular. Bakın ne düşünüyordum siz gelmeden önce. Alman çocuklarıyla öğrenciler arasında apansız bulduğu benzerliği anlattı. Yanıldım değil mi? Çocukları ölüme yollamakla yararlı bir işte çalıştırmak arasında hiçbir benzerlik olamaz. Vallahi bu çalıştırma işi benim biraz midemi bulandırmaya başladı Emine Hanım. Çalıştırmak da her şey gibi sipsivri alınırsa çok su götürür. Bir memlekette herkes belli bir amaca yönelip belli bir tempoyla çalışmaya girmiş değilse, iş bölümünde yalnız bir kolun bedavaya çalıştırılması nasıl yararlı sayılacak? Hatırladınız mı müfettiş Şefik Ertem söylediydi bunu? Düşünüyorum o zamandan beri. Okuyacakları okulları bütün Türkiye'de bütün öğrenciler kendileri yapmakta isteseler diyeceğim yok. Hatta kimi öğrencilere okul yaptırıp bütçeye konulan parayı yapılan okula karşı gene bunlara harcamak tam doğru değildir ama gene de bir şeydir. Neden tam doğru değil? Çünkü öğrenci burada yerli değil, geçici. Bu sebeple bütçede ayrılan para buraya harcansa bile arkadan gelip çalışmadan okuyacaklara bakarak hakkı yenilmiş, emeği ödenmemiş olur. Kaldı ki bizde bütçeden vurmak biricik iş adamlığı, hatta biricik vatanseverlik sayıldığına göre çocukları burada en ağır işlerde çalıştırmak, bunun karşılığı olması gereken parayı madrabazlara çarptırmak, en faydalı, en doğru işte çalıştırmayı bile çok korkunç bir dolandırıcılık haline getirmez mi? Doğru, evet. Boğazın derinlerinde çakallar uluyordu. Bir gece kuşu geçti gemici fenerinin sarı ışığından. Bir şey yitirmiş gibi telaşlı, üşümüş gibi ürpere ürpere, kör gibi sarsak. Uykum kaçtı bunları ölçüp biçerken, sonra sizi düşündüm. Emine Hanım dedim, çocukları bugün öyle yırtık pırtık kirli paslı görünce neler duydu acaba toplum bilimci olarak? Anladınız mı? Ne düşündünüz değil, neler duydunuz? Siz gelmeden az önce ben de onu araştırıyordum. Bir şeyin farkına vardım da utancımdan yerin dibine geçtim. Nedir? Nasıl çıktım kolonya şapkamla karşılarına? Köylü bizim efendimiz sözü köylünün gerçek durumunu görmezden gelmemize yaramış şimdiye kadar. Nasıl olabilmiş bu? Ne kadar ayıp. Evet, doğuda söz her zaman aksiyonun yerini tutmuştur. Yazıdan da çok etkilidir. Gerçekçi olamadığımızdan mı? Batı ölçülerine vurursak evet, bizim ölçülerimizle, bilmem, bizim ölçülerimizde gerçekçi olmamak bile değil, bambaşka bir şey galiba. Korkarak söylüyorum, bizimkisi bu dünyada olamamak. Bu dünyada olamamak, doğru. Biraz daldı. Sahi ne duydum o paçavralardan meydana gelmiş giyimleri karşısında. Kelimeleri aradığı için duraklaya duraklaya konuşuyor, cigarasını içtikçe yüzüne vuran kızıl ışık sesindeki dram duygusunu artırıyordu. Yadırgamadım, inanır mısınız, kendimi onların yerine koymayı akıl etmediğimden olmalı. Onlar paçavralarıyla kendi unsurları içindeymiş gibi geldi değil mi? Ayının postunu, kuşun tüylerini, yılanın derisini taşıdığı olağanlıkta. Evet, öyle bir şey, buna yakın. Emine Güleç iri gözlerini kısıp alt dudağını dişleyerek neler duyduğunu değil, bu uyarmadan sonra olsaydı neler duyabileceğini gerçek bir merakla aramaya başlamış, bu bırakışla birden anlatılamayacak kadar güzelleşmişti. Hep öyle kendisini içinden doğana bırakmış gibi duraklayarak konuştu. Bakıyoruz da görmüyor muyuz, görüyoruz da duymuyor muyuz, bu ne müthiş yabancılaşmadır. Paçavralar bağlanmış yatır parmaklıkları gibiydiler. Onların altında bile demir, odun gibi tanıdık şeyler vardır bu paçavraların içinde. Şimdi daha iyi anlıyorum, tanıdık hiçbir şey yoktu sanki. Ne deri, ne et, ne kemik. Nasıl anlaşabileceğiz peki? Hep mi sürecek bu koparılmışlık? Nereden aklıma geldi kolonyal şapka? Alçaklık bu, utanmazlık düpedüz. Nuri acır gibi kısa kısa güldü. Aldırmayın, bereket sizin gibi, daha doğrusu bizim gibi düşünmezler. Sömürgeden, sömürgeciden haberleri yoktur çünkü. İmrenmişlerdir şapkanıza. Yalnız güneş için yapıldığını bilmediklerinden, bir de ağırmış gibi göründüğünden kış için özlemişlerdir. Paçavralarla giyinmekte bereket bizim anladığımız açıdan olumsuzluk vermez onlara. Vermez mi? Vermemesi imkansız. İstemezler mi yeni giyinmeyi, yırtığı olmasın? İsterler ama her günkü kılıkları da en önemli savunma araçlarıdır. Yüzyıllarca çapulun biricik hükümet etmek sistemi sayıldığı bir memlekette imanla parayı saklamaya alışmışlardır. Bu sebepten köyde ağaların kılığı bile hizmetkarların giyiminden pek de başka türlü olmaz. Meydan nöbetçisi Paşa Ayvaz kalkmış dolaşmaya başlamıştı. Emine saatine baktı. 1'e 10 var. Taş oluklu Yıldız Ulak'ın uyurken bile dışarıda tuttuğu saatlik olduğunu hatırladı. Kendisi neden vermemişti saatini nöbetçiye? Kurcalar bozar, altın benim saatim, babamın armağanı. Düşündüklerinden kurtulmak istiyor gibi başını salladı. Paşa Ayvaz fener ışıklarına girdikçe görünüyor, bunlardan çıktıkça kayboluyordu. Ayak sesi duyulmadığına göre postallarını çıkarmış olmalıydı. Emine'nin bundan şüphesi kalmayınca kızların çadırını mı gözetliyor acaba diye geçti aklından. Hayır, kızların çadırına varmadan dönmüştü Paşa Ayvaz. Emine Güleç bu gece bir kez daha utandı. Ne düşünür acaba Paşa Ayvaz şimdi? Nuri Çevik'in karşılık vermesine meydan kalmadan lacivert gökyüzünde bir yıldız kaydı. Yıldızın aktığını gördüyse biri öldü diye düşünür. Ürker biraz, ölüm Allah'ın emri diye içini çeker. Ölen herife avradı ellere kaldı fukaranın diye güler eminim. Emine son sözdeki kıyıcılıktan ürperdi. Birisine duyurmamak istiyormuş gibi çekinerek sordu. Ne düşünerek geldiler buraya bu çocuklar, ne umarak? Köy öğretmeni olacaklar ya. Ne demek köy öğretmeni? Enstitülerin kuruluş amacına göre bir yandan çiftçilik edecek, kaba sanatlarından birkaçını yapmaya çabalayacak. Çocukları okutacak, Zeynel ağalarla boğuşacak. Nasıl taşınır bu kadar ağır yaşama yükü ölene kadar? Ayda 20 lira aylıkla, daha doğrusu nasıl teklif edilir? Edilir, çünkü buna karşı sürüden alıp koyunken kurt yapıyorsun. Anlamadım, hiç unutmam, enstitü öğrenci arıyorduk Maraş dolaylarında. Kimse çocuğunu vermek istemiyordu. Çok çocuklu babalardan birini sıkıştırdık. Daha fazla direnemeyeceğini anlayınca ne dese beğenirsiniz. Haydi bakalım, bizden de iki kurt karışsın Osmanlı'ya dedi. Nereden çıkıyor bu kadar korkunç benzetme? Çocuklarının bir daha dönmemek üzere sürüden ayrılacağını çok iyi biliyor. Merak edip baktınız mı sözlüğe, nedir reayanın karşılığı? Hayır, sürü. Otlatılan hayvan sürüsü. Bir çobanın güttüğü hayvanat. Son Osmanlı padişahı Vahdettin, millet sürüdür, ben onun çobanıyım dediğini okuduğum zaman dehşete düşmüştüm. Oysa ne kadar uygundur Osmanlı'nın millet anlayışına bu söz. Osmanlı'nın millet anlayışı budur, vatan anlayışı da mülk. En büyük gücü Anadolu köylüsünden aldığını şıp diye kul yapabilmesidir. Evet, müfettiş Şefik Erdem haklı. Kendimize benzettiklerimiz barınamaz köyde. Köyü biz olduğu gibi bıraktıkça barınması da alıklık olur. Hala Osmanlı mı sayıyorlar bizi, ne müthiş bu. Hiç şüpheniz olmasın, köy için bir kere hepimiz yabancı konuklarız. Bir çıkar umarak geliriz, sırtlarını sıvazlar, yüzlerine güleriz, sonra pertliği çekeriz. Bilirler bunu, leylek senin ne kuşun, gelir yazın gider kışın diye de anlatırlar. Hiçbir şey bilmeseler bugünkü haliyle köyün ne demek olduğunu bilmezler mi? Köy temelinden değişmedikçe orada zor emriyle alıkonmayan şehirlilerin bir dakika duramayacağını neden bilemeyeceklermiş. Faydasız mı büsbütün enstitüler? Faydalı ama köye değil, biz hayalci ülkücülerin fantazilerimizi doyurmaya. Çıkar yolu nedir bunun? Bence köyün insan gerçeğini öğrenmeye çalışmak. Bunun ilk adımı da kendimizi onlardan saymak ama lafla değil, şuur altıyla. Şimdi saymıyor muyuz? Sanmam. Düşündüm, haklı Şefik Ertem. Çok pohpohluyoruz, duvar örüyor, keser tutmayı hemen öğreniyor diye pohpohluyoruz. Oysa evvel eski biz olmadan da yapar bunları köylüler. Yalnız bunları mı? İşlerine yarayan her şeyi bilirler. Biz de onların bildiklerinin kara cahili değil miyiz? Öyleyken niçin tepeden bakarız köylülere? Böyle tepeden bakmakla bile ihya ettiğimizi sanırız. Niçin? Gerçekçi olamadığımızdandır bu. Bence ilk kurtuluş adımı gerçekçilik. Elini kaldırıp Emine'yi susturdu. Anadolu'yu kurtarmak istiyorsak onun eski yeni gerçeğini iyice bilmek zorundayız. Kendimizi aldatmadan, erkekçe, kaytarmacılık etmeden, bize inanarak açılmalarını zorlaştıracak bütün maskaralıklarımızdan, alışkanlıklarımızdan, palavralarımızdan vazgeçerek. Tezinizi de biraz düşündüm. Siz gelmeden önce, ilk günden iyi bakın, iyi görün, yani doğru. Gördüklerinizi de olduğu gibi yazın Allah aşkına. Başlamak için gerçekleri oldukları gibi almak zorundayız. Başka memleketleri bilmem. Bizim memleketimizde gerçekçi olmadan namuslu olmak imkansız. Ve de hangi büyük fayda için olursa olsun. Gerçeği görmezden gelmek, hele değiştirmeye yeltenmek en büyük namussuzluk. Haklı mıyım? Karşılık beklemeden kalktı. Siz bekleyin nöbetinizi, ben yatacağım. Biraz önce dumanlı boğazın derinliklerinde uluyan çakallar kampa yaklaşmışlardı. Nuri Çevik çadırın kapısında durup döndü. Sakın burnunuzu çakallara yedirmeyin Emine Hanım, sakın da çakallardan korkmayın. Emine yalnız kalınca Nuri'nin tezi üstüne dediklerini unutmamak için tekrarlarken minnetle gülümsedi. Bunları Nuri'nin yerine Cemal Avşar söylemiş olsaydı, minnet yerine sevinç duyacağını anlayarak birinden bir şey saklıyormuş gibi elleriyle ağzını kapattı. 3. Bölüm Bozkır'daki Çekirdek. Kara Değirmen. Deli Derviş yukarıda kara meşenin dibi eseri dediği halde yaprak kımıldamıyordu. Kızgın güneşin altında hava gittikçe puslanmış, dumanlı boğazın karşı yamaçlarına sanki kül renkli bir tül perde çekilmişti. Boğazın derininde kendini kara kayalara çarparak akan erkek suyun savrulan köpükleri bile kül rengiydi. Bodur çamların sert meşe fidanlarının fundalarında yeşili uçmuş, yapraklarını sanki ince bir kül örtmüştü. Değirmen yüzyıllık kara meşenin 30 metre kadar aşağısındaydı. Kalın taş duvarları toprak damıyla basık bir kazamata benziyor, Nuri Çevik'in kapısı önünde bıraktığı cip bu benzerliği birkaç kat artırıyordu. Arkın suyu akmıyor sanılacak kadar durgundu. Bu durgunluk Tahtaoluk'ta kızgın bir çağaltı haline geliyor, kalın duvarların yardımıyla değirmen taşlarının hırıltısını bastırıyordu. Emine öğretmen bluzunun ilk düğmesini açtı. Ne sıkıntılı hava, yağmur öncesi mi dersiniz Nuri? Nuri Çevik terini kuruluyordu, doruğa baktı. Sanmam, hiç bulut yok, ne dersin Esef? Belli olmaz öğretmenim, bunca yıldır gelir gideriz, bu kara meşenin dibi eser de hep, neyin nesi bugün? Yıldız Ulak değirmene kulak verdi. Taşları dönüyor ya, biz ona bakalım. Emine öğretmen cigara yakarken sordu. Yağmur yağsa bozar mı senin fırını Ökkeş? Ökkeş Emine öğretmenle rahat konuşmaya daha alışmamıştı. Ne zaman bir şey söylemek zorunda kalsa gözlerini kaçırıyor, böyle kızarıyordu. Yağmuru bilir öğretmenim, serpeler geçerse bir şey olmaz. İyice bindirirse kurumadığından dağıtır, hiç bakmaz. Ne yaparız ekmek işini o zaman? Bu soruyu Esef karşıladı rahatça. Saç ekmeği yeriz öğretmenim, yedin mi sen saç ekmeği hiç? Yedim, çok da sevdim. Ne kadar zamanda övütür bu değirmen bizim 4 çuval ekini? 2-3 saate bırakmaz. Susup dinledi, övütür evet. Emine öğretmen de kulak verdi. Su sesinden başka bir şey duymuyorum. Dönmüyor mu bu taşlar? Dönüyor öğretmenim. Şarıltının gerisinde şakşağın sesi var. Yumurta kırayım diye çok üsteledi Derviş Efendi. Pişirmeye kalkmasın Nuri Bey. Sultan telaşlı geldi, girdi, bir daha da çıkmadı. Sultana pişirmesin. Nuri Çevik Esef'e işaret etti. Atla Esef, gürültü etmeden bak. Bir şey pişirmeye hazırlanmıyorlarsa yemek lafı etme sakın. İstemem yan cebime koy anlamına gelir. Tamam öğretmenim. Esef fırladı, Nuri ardından seslendi. Gözetlediğini fark ederlerse su istediler dersin. Gerçekten de istiyoruz, soğuk olursa kızıp küsmeyiz. Esef değirmenin açık kapısında siperlenerek baktı. İçerisi iyice loştu. Kızışmış buğday taze un kokuyordu. Girdi, Deli Derviş'le sultanı göremedi. Taşlar hızla dönüyor, şakşak değneği şakır şakır ötüyordu. Havayı un zerreleri doldurmuş, duvarları, direkleri odundan yapılmış kabaz hava dişlileri ince kar gibi kaplamıştı. Sultan karı ekin getirmedi, demek ulak geldi Zeynel Ağa'dan. Evet, bunların yaza çıkmaz işleri çoktur. Esef nimeti çiğnemenin ürküntüsüyle merdiveni ayaklarının ucuna basarak çıktı. İster misin kara derviş elçiye değilmez lafını şuraya bıraksın da sultan karının çöksün üstüne gündüz gözü. Odanın karanlık kapısından baktı, sultan görünmüyor, deli derviş it oturumunda hırıl hırıl soluyarak cigara sarıyordu. Ağzı yarı açıktı, biraz da çarpılmıştı. Kalın dudakları kan yemiş gibi kırmızı. Çıkasıca gözleri parıldamakta ki karanlıkta ışılayan canavar gözü kaç para. Saçlar yürümüş, omuza inmiş, sakal göbeğe dayanmış, gövdesi kara meşenin gövdesinden farksız. Yayla havasında bunca yıldır sırt üstü yattığından, kendini işe ezdirmediğinden ve de kömür mandası gibi boğazlı olduğundan parımadı bu namussuz. Ayrıca yedi köyün oynak karısı, kısır kahvesi, kocalarından, ağalarından gizli yağı balı bu deli pezevenge taşımakta oldu molası. Avanak karılar mı salt? Hayır, herifler taşımamakta mı? Yılanlı şeyhin baş halifesi diyerek nice akılsız bunu beslemekte. Çoluğunu çocuğunu aç yatırıp. Esef suratını buruşturdu. Adama yumurta mı kırar bu rezil? Hep bana değil mi derviş kısmının zagonu? Tam içeri girecekti ki herifin ne cigarası sardığını anlayıp vazgeçti. Deli derviş it oturumunda hırıldayarak çifte kağıtlı esrar cigarası sarıyordu. Demek dişlediği esrarmış alçağın. Tüh yüzüne, bok içesice dümbük, bardak çanak gürültüsüyle Esef gibi deli dervişte ürküp sıçramıştı, homurdandı. Höst, höst dedim kahve sultan. Sultanın nazlı sesi duyuldu. Ödüm yarıla yazdı kara domuz, gümüş boğası gibi böğürme neyin nesi. Höst, çilvene sövdürme yanağın sultan. Kız o nasıl bakmalar, can alıcı bakmalar. Biz de senin canını alacak bakışını arasın yalancı köpek, senin işin körpe kahvelerle değil mi? Körpe kaç para? Körpeler saçının kılına mı yetişebilir senin sultan hanım? Höst, çarparım kafana çay bardağını. Deli derviş cigarayı doladı, gözlerini süzerek yapıştırdı. Kalınca bir kağıtla ucuna zıvana soktu. Kibriti çıkarırken elleri titriyordu. Kaç zamanın harmanıymış bu böylece, tam harmanlığın üstüne gelmişiz. Çevrede kopukların hemen hepsi esrar içtiğinden Esef bu işin girdisini çıktısını biliyordu. Bizim kötü Molla Hıdır da içmekteydi bu zıkkımı. Bereket emmisi Rıfat Çavuş tuttu sopaladı da vazgeçirdi kitaba el bastırıp. Deli derviş başı kalın ucu ince, çifte kağıtlıdan üst üste dört nefes çekti. Kaşarlanmış esrar tutkunlarının yaptığı gibi her nefesin dumanını dışarı bırakmadan ardı ardına içiyordu. Sanki böyle yapan kendisiymiş gibi Esef'in solukları kesilmişti ki, deli derviş hem ağzından hem burun deliklerinden esrarın koyu dumanını baca gibi bıraktı.